Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci boyutuyla 8 Eylül tarihinde başlıyor. Aslında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibariyle başladı ve hem öğretmenlerimiz okullarında planlama çalışmalarına ve okul temelli mesleki gelişim programlarına başladılar. Hem de bu hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde okul öncesine ve birinci sınıflara ilk defa başlayacak olan çocuklarımız ve arkadaşlarımız uyum programına dahil oldular, uyum etkinliği yaptılar ve 8 Eylül tarihine hazırlık yaptılar. İnşallah 8 Eylül tarihinde ülke genelinde okullar açılıyor olacak. Tabii büyük şehirlerde trafiğin yoğunlaşacağı endişesiyle bazı tedbirler de alınıyor. Bildiğiniz gibi İstanbul Valiliği de ilk gün olması münasebetiyle ilk gün velilerin çocukları okula götürecek olması, işte arabayla götürecek olması, otomobil kullanacak olmaları ve toplu taşımalardaki yoğunluklar nedeniyle ve servislerin de güzergah belirleme nedeniyle sokaktaki meşguliyet artacağından dolayı pazartesi günü 8 Eylül tarihinde pazartesi günü 10 ile 15 arasında eğitim öğretim saati planlanmasına karar verdi İstanbul Valiliği. Sayın Bakan da zaten bunu bir konuşmasında da ifade etmişti. Büyük şehirlerde valilikle gerekli tedbirleri de alacak diye. Tabii Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin de dün bir televizyon kanalında Anadolu Ajansı editör masasındaydı. Ve Türkiye'deki eğitim takvimiyle ilgili ve eğitim durumuyla ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Tabii bu açıklamaların içerisinde uyum haftası etkinliklerine zaman ayırdı. Ve öğretmen arkadaşlarımızın da meslektaşlarımızın da 1 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında 2025-2026 eğitim öğretim yılı için gerekli hazırlıkları yapacakları, aynı zamanda mesleki gelişim diye tanımladıkları seminerlerin başlayacağını ifade etmişti. Yaklaşık Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1.250.000 kişilik, tabii üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere 1.250.000 kişilik bir aile olduğumuzu vurgulayan Sayın Bakan, çocuklara bir anne, bir baba şefkatiyle yaklaşıldığını ifade etti ve şuna emin olun ki dedi, bütün öğretmenlerimiz kendilerine emanet ettiğiniz çocuklarınıza kendi çocukları gibi bakan, onların kendi çocukları gibi yetişmesi için fedakarca çalışan bir kitleyiz. Bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum sözlerini sarf ettiğini dün duydum. Bu cümlenin ardından Singapur'daki Zıtlar Ülkesi Singapur diye bir kitap okumuştum. Oranın kitabın kapağında da editör şöyle bir cümle yazmıştı. Kendi çocuklarından çok başkalarının çocukları için fedakarlık yapan bir öğretmen kitlesi var Singapur'da demişti. Bu cümle bana onu çağrıştırdı. İnşallah 1.250.000 kişilik aile bir çocuklarımıza bir anne bir baba şefkatiyle yaklaşır ve çocuklarımızın geleceği için gönüllerine dokunur, zihinlerine dokunur. Tebennim o. Öyle olduğuna da inanıyorum. Öğretmenlerimiz de öyle olacağına inanıyorum. Burada hemen Nurettin Topçu'nun sözü aklıma geldi. Kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir diyor. Ve yine Nurettin Topçu, 40 yıl muallimlik yaptım okula. Mabede gider gibi gittim, sınıfa abdestsiz girmedim diyor. Yani dolayısıyla aslında pazartesi gününe itibaren başlayacak süre bir mabet şuurunda gidebileceğimiz, çocuklarımızın gönlüne dokunabileceğimiz muhteşem bir gün diye bakmak lazım. Tabii bu yaz içimiz yandı. Sayın Bakan da aslında televizyon konuşmasında buna ifade etti. Birçok bölgede, ilde ciddi orman yangınları yaşadık. Küresel ısınma ve tehdit ormanlarımızı yaktı. Ciğerlerimiz yandı. Ve yeşil vatan tabiri kullanıldı. Ve Sayın Bakan da bu yılı her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz yeşil vatan mottosuyla başlatmak istiyoruz dedi. Dolayısıyla bence burası çok kıymetli, çok değerli. kıymetli meslektaşlarım, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, çocuklarımıza yeşil vatanı korumayı ilke edinecek bilinçlenmeyi sağlamak gerekiyor. Yangınlardan, tehditlerden, kirlilikten, her türlü tehditten ülkemizi, kara vatanı, yeşil vatanı, mavi vatanı, gök vatanı korumak gerekiyor. Şimdi son zamanlarda vatan dediğimiz şey sadece kara parçası akla gelmiyor artık. Uzun süredir mavi vatan tabiri kullanılıyor. Yani Türkiye'nin dört tarafı denizlerle, üç tarafı denizlerle çevrili, bir de Marmara Denizi. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili büyük bir yarımada olması münasebetiyle kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi ve iç deniz olan Marmara Denizi ve muhteşem iki tane boğaza sahip İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Şimdi böyle bir ülkedeyiz. Stratejik konumuyla birlikte coğrafi konumda çok kıymetli bir konumdayız. Kara vatanla birlikte mavi vatanın korunması ile ilgili çok ciddi tedbirler yapılıyor. Mavi vatandaki yeraltı deniz zenginlikleri de ülkemize kazandırılmak için çaba sarf ediliyor. Mavi vatanı korumakla ilgili bir kavram 7-8 senedir duyuyoruz. Aynı şekilde yeşil vatan dediğimiz kara parçası üzerinde bulunan tabiat, doğal güzelliklerimiz, ormanlarımız, ağaçlarımız, çiçeklerimiz, diğer canlılarımız bizim yeşil vatanımızın içerisinde yer alıyor. Yeşil vatanımız da kara vatanı koruduğumuz gibi korumamız gerekiyor. İşte bu sene yangınlarda yeşil vatan koruma vazifesinde olan birçok şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii küresel ısınmayla birlikte ufak bir ihmal yeşil vatanımızın cayır cayır yanmasına, evlerimizin tehdit edilmesine, vatandaşımızın mağdur olmasına, bu yeşil vatan içerisinde kendine barınak bulmuş canlıların da mağdur olmasına, yanmasına, kül olmasına neden oldu. Onun için ilk ders yeşil vatan. İlk ders yeşil vatan. Bence bu çok kıymetli, çok değerli bir açıklama. Onun için Sayın Bakanımızın bu açıklaması çerçevesinde çocuklarımıza doğayı koruma bilinci verecek bu çalışmayı çok iyi bir şekilde yapmak gerekiyor. Tabii kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 2025-26 eğitim öğretim yılında bu Yeşil Vatan'la birlikte aile yılı olması münasebetiyle de hem öğretmen arkadaşlarımızdan, eğitim liderlerimizden, eğitimcilerimizden hem de idareci arkadaşlarımızdan, yöneticilerimizden aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istediğini ifade etti Sayın Bakan. Ve bu çerçevede aile etkinliklerinin yapılması gerekiyor. Ben de bunu önemsiyorum. Yani tabii aile yılından farklı olarak önemsiyorum bunu. Her geçen gün çocuklarımızla aileler arasındaki iletişim ve ilişki mesafe açılıyor. Anne babayla çocuk arasındaki iletişim bozuluyor, gerginlikler artıyor. Yani bu eğitimci için de geçerli. Eğitimcinin kendi çocuğuyla olan iletişim ilişkilerinde açılmalar meydana geliyor. O zaman böyle bir durumda, yani anne baba çocuk zıtlaşmasının had safhada olduğu bir dönem içerisinde biz eğitimciler de okulumuza gelen, okullarımıza gelen çocuklarımıza, gençlerimize nasıl sahip olabilir? Ailelerine hürmet etmelerini nasıl sağlayabiliriz? Aile bilinci nasıl verebiliriz? Bunun üzerine kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir eğitimciye düşen vazife ne aile yılında, bir idareciye düşen vazife ne, çocukla aile arasındaki iletişimi güçlendirecek yollar nelerdir? Bu da yeşil vatanı korumak kadar bence önemli. Çünkü ailelerden kopuş had safhada, çocuklar vatandan kopuyor, aileden kopuyor. Dolayısıyla değerlerinden, kültürlerinden uzaklaşıyor. Ailenin sıkıntı yaşadığı bir dönemde okul ve okulun öğretmenleri bir liman olabilmeli çocuklarımıza, gençlerimize. Bu noktada daha ciddi projeler geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii Türkiye 100 yılı marif modeli uygulaması geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlamıştı. Sayın Bakan da akşamki konuşmalarında Türkiye 100 yılı marif modelinin birçok hususlarına ve unsurlarına dikkat çekerken yine çevreye saygı, topluma saygı ve birlikte yaşadıkları canlılara karşı bireylerin sorumluluklarını marif modeli öğretim programı çerçevesinde öğretilmesi gerektiği vurgusu vardı. İşte hem yeşil vatanı anlatırken hem aile temasını anlatırken, aile ve yeşil vatan temasını gündeme alırken aslında Türkiye 100 yılı marif modelinin ana unsurlarına da değindi. kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine Türkiye'de bir gündem var. O da öğretmen ve öğrencilerin kıyafetleri. Tabii orada Sayın Bakan'ın dile getirdiği bir hususiyet vardı. Öğretmenlerin kıyafetleriyle ilgili geçmişte yaşanan bir takım mağduriyetlerden dolayı sivil inisiyatifin serbest kıyafete geçtiğini ifade etti. Ancak şartların şu anda değiştiğini, artık öğretmenin de belli bir esas usuller çerçevesinde okula gelmesi gerektiğini ve çocuklara rol model olması gerektiği vurgusu vardı. Yani aynı şekilde öğrenciler için de bu geçerliydi. Çünkü Sayın Bakan konuşmasında şunu hatırlattı. Bu kıyafetin tartışıldığı ve düzenlemelerin yapıldığı dönemin Türkiye'sinde bırakınız öğrencileri, kamu görevlisi öğretmenlerimizin kılık kıyafet serbestisi yoktu. Yani bir öğretmenimiz derse girerken inancının gereği olan başörtüsünü takmak istediğinde devlet memurluğu ilkesiyle öğretmenlikle bağdaşmadığı için yasaklanmış bir Türkiye vardı. Aynı şey öğrencilerimizin kılık kıyafetleri için de geçerliydi ve o dönemin koşullarında bugünkü düzenleme yapıldı ve serbest kıyafeti hem öğretmen arkadaşlarımız için hem de öğrenci arkadaşlarımız için uygulama başlatılmıştı. Ancak günümüzde geldiğimiz noktada serbest kıyafetin ve hem öğretmen açısından hem de öğrenci açısından artık okullarda sorunlar oluşturmaya başladığını, serbest kıyafet uygulamasına kaynaklanan sorunların ortaya çıktığını ifade etti. Ve bundan bir kısmı bu sorunları iki kategoriye ayırdığımız zaman da biri pedagojik problemler, yani okulda okul kimliğinin oluşmamasından tutun, okuldaki kıyafetlerden kaynaklanan öğrenciler arasındaki ayrımcılık mantığına kadar bir takım problemlerin ortaya çıktığını ifade etti. Ve sen şu marka giydin, ben bu marka giydim, üzerinden yürüyen ve akademik eğitimi negatif etkileyen, zarar veren bir duruma doğru ulaştığı için bu işin pedagojik boyutu. İkincisi de veliler üzerine kıyafetler artık yük olmaya başlamıştı. Yani serbest kıyafetler ve çocukların özentilerinden dolayı sürekli kıyafet masrafları yapılıyor idi. Ama tek tip kıyafetle yani bu sorunun minimize edileceği ifade edildi. Yani ben yıllardır öğretmenlerin ve öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasından eğitimin disiplinin bozulduğunu düşünüyorum. Tekden eğitim kurumları olarak da bizler eğitimin disiplini önce kıyafetten başlar sloganıyla herkese bangır bangır söylüyoruz. Ve öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin kıyafet düzenine, kıyafet kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. Böyle aynı şekilde gitmiş olduğum seminerlerde ve eğitim programlarında yöneticiler ve öğretmenlere çocukların davranışlarını kontrol altına alabilmek için önce kendi irademize, kendi davranışlarımızı kontrol altına almamız gerekiyor. Okulda da bunun başında kıyafetlerimizi kontrol altına almak gerektiğiyle başladığını ifade etmiştim. Ve bazen şunu espri yolla söylüyorum müdüre, yöneticiye, müdür yardımcısına. Diyorum ki şimdi giymedin takım elbise ve kravatı, milletvekili olacağın zaman veya bir daire başkanı olacağın zaman mı gireceksin? Veya il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü olduğun zaman mı takım elbise kravatı gireceksin? Bizim çocuklarımız, göz teması kurduğun çocuklarımız takım elbise ve kravatla karşısına çıkılacak grup değil mi diye bazen iğneli sözler söylüyorum. Tabii bu kıyafetle ilgili aile bütçelerini zorlamayacak şekilde bir tasavvur söz konusu resmi okullar için. Zaten özel okulların büyük bir çoğunluğu kıyafet düzenleri var. Onunla ilgili bir takım sınırlandırmalar getirilmiş olsa da bir takım düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Şimdi onun dışında kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii okullar eğitim öğretimi başlarken de Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında da bir takım bir dizi kitaplar yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Birazdan ona değineceğim inşallah. Akşam yine Sayın Bakan'ın ifadelerinden özellikle kayıt döneminde çok sık gündeme gelen Okul Aile Birliği tarafından para toplanması, paranın istenmesi. Bununla ilgili ya tabii orada Sayın Bakan'ın her ne kadar velilerden kayıt ücret istenme söz konusu olmadığını ile getirse de bu böyle değil. Yani orada da Sayın Bakan'a katılmıyorum. Hangi okula giderseniz gidin, müdür yardımcısı veya müdür bir kayıt için bağış yapılması istiyor. Hayır, ben bunu çok görmüyorum, onu da söyleyeyim. Yani bizim Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetleriyle okul hizmetlerini de devletimize destek olmamız lazım. Yani eğitim maliyetli bir iş, pahalı bir iş. Dolayısıyla devlet öğretmenin maaşını veriyor. İşte okulun birkaç tane personelini kadrolu tamamlayabiliyor. Ancak çocuklarımız daha iyisine layık. Temiz ortamlara, hijyen ortamlara layık. Temiz koridorlara, temiz sınıflara ve temiz tuvaletlere sahip olmak zorunda. Öyle olunca Çam Sakızı Çoban Armağanı okul toplumunu oluşturan velilerin de maddi destekte bulunması, çocukların da gençlerin de okulu kirletmemeleri için özel gayret göstermesi ve kirletmeleri halinde de kendilerinin temizlik yapabiliyor olmaları noktasında benim de bir düşüncem var. Yani onun için kayıt ücreti değil, evet adı kayıt ücreti değil, doğru, bağış isteniyor. Yani sonuçta bir bağış isteniyor ve o bağış okulun menfaatleri için, işte okuyacak olan öğrencinin daha iyi bir eğitim alması için. Burada Milli Eğitim Bakanı belki farklı bir anlatımda bulunuyor ama sahada öyle değil. Okullar bağış istiyor öğrencilerin o okulda okuyabilmesi için. Ben de bunu çok görmüyorum, onu ifade edeyim. Yani benim çocuğum o okulda iyi bir eğitim alabilmesi için devletin yetişemediği yerde benim de gücüm yettiği kadar maddi desteğim olmalıdır diyorum. Ben de hadiseye böyle bakıyorum. Ama bunun karşılığında tuvaletlerin temiz, lavaboların temiz, koridorların temiz, sınıfların temiz olmasını bekliyorum. Dolayısıyla herkesin Çam Sakızı Çoban Armağanı gittiği okula bir destekte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Benim de düşüncem bu. Evet. Bu arada tabii özel okullarla ilgili bir mevzu bahis vardı. Zaten Türkiye'de eğitim öğretimin başka sorunları yokmuş gibi sürekli özel okulların hizmetleri sürekli gündeme geliyor maalesef. Yani elbette haklılık payı var bazen gündeme gelmesinde. Ama çok da haksızlık yapılan noktalar da var. Yani bunun bir dengesini oturtturamadık. Onun için şu anda özel okulların sunduğu hizmetlerin fiyatlarının yüksek olduğu ile ilgili bir şey var. Baskı var. Bunun da tabii nedeni aslında 4-5 sene önce yine bir başka bakan döneminde özel okulların fiyat artışlarına devletin müdahale etmiş olmasıyla kaynaklanan sistemdeki bozukluk, bozulma işte günümüze kadar böyle farklı şekilde gidiyor. İster istemez özel okullarda ayakta kalabilmek için fiyatlarını farklı şekillerde güncelliyorlar. Bu buradan kaynaklanıyor. Yine burada aslında siyasi iradenin bir bakanın yapmış olduğu hata. 3-4 senedir özel okullarda zincirleme devam ediyor. O farkı kapatmak için bir süre başlangıç sınıflarına ekstra zam yapmak durumunda kalıyorlar. Veya diğer hizmet sattıkları ürünler üzerine fiyatı koymak suretiyle fiyat belirleniyor. Ve burada da Sayın Bakan'ın bir takım açıklamaları var. İşte özel okul velilerin hizmetlerinin denetlenebileceğini ve denetleniyor zaten. Çünkü bütün velilerden alınan fiyatlar bir belirtilen hesap numarasına aktarılıyor ve o hesap hangi hesap numarası olduğunu da Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar biliyor. Ayrıca MEBBİS'teki fiyat portaline işleniyor ve bakanlık da oradan öğrencilerin ve velilerin durumlarını kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz takip ediyor. Bu yıl eğitim öğretime girerken servis ücretleriyle ilgili bir sıkıntıyla veya bir farklı bakışla girdik. Servis ücretlerinin belediyelerin inisiyatifinde ama UKAME tarafından belirlenmesi yetkisi zannediyorum alındı. Öyle bir durum yaşandı. Öyle olunca şu anda daha servis ücretleri ilan edilmediği için servis sahipleri, servis yöneticileri veya servis firmaları tabii değişik şekillerde zam yaptılar. %30 ile %35 oranında zam yaptıklarını görüyoruz. Ve Sayın Bakan da burada servis ücretlerine ilişkin yetkinin bakanlığa ait olmadığını ifade ederek bu yetkinin belediyelerde olduğunu söyledi. Ve Büyükşehir Belediyeler'in inisiyatifinde olduğunu ifade etti tekrar. Yine servis araçlarının güvenlik donanımlarına ilişkinde açıklamada bulunarak serviste bir rehber bulunmasından tutun öğrencilerin servise alınış ve getiriliş saatleri konularına kadar Sayın Bakan'ın düzenleme yaptığını ve 2015'inden itibaren servis aracının içerisindeki emniyet kemerinden kameralara kadar zorunluluk getirildiğini ve servisten konforluklarının artırıldığını ifade etti. Yine akşam en önemli bir gündem kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Aslında Nisan ayından bu tarafa tartışılan bir konu yine akşam Anadolu Ajansı editör masasında gündeme geldi. 12 yıllık zorunlu eğitimin süresi azaltılacak mı? Bu nereye doğru evriliyor. Ve burada zorunlu eğitim konusunda Sayın Bakan 4+4+4 uygulamasının 2012 yılında hayata geçirildiğini belirterek o dönemdeki değişikliğin nedenleri anlatıldı. Ve bu 4+4+4'e geçilmesi nedeni de 28 Şubat 1997'de başlayan süreçte meslek liselerinin ve İmam Hatip okullarının önünün kesilmesi amacıyla 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasının başlatıldığını hatırlattı. Ve sonra bu uygulamaya son vermek adına yeni bir sürecin 2012 yılında başlatıldığını ifade etti Sayın Bakan. O zamanki şartlar ve koşullara göre bir durumdu bu. 28 Şubat'ın koşulları gerek teknik ve fiziki altyapı eksikliği gerekse de kamu otoritesinin bu konuda yeterli tedbir almama sebebiyle Türkiye'de okullaşma oranlarının çok düşük olduğunu ve uluslararası ortalamanın altında kaldığını ifade etmişti. İşte bütün bu açıklamaların nezdinde o yasakçı zihniyetten sonra ondan kurtulmak için 12 yıllık zorunlu eğitim tartışıldı ve kesintili 4+4+4 bir zorunlu eğitim kapsama alınmıştı. Şimdi gelinen noktada ise artık lise süresinin tartışma konusu olduğu ve 4 yıllık sürenin azaltılabileceği ve azaltılması gerektiğiyle ilgili de bir kamuoyunun oluştuğunu Sayın Bakan ifade etti. Yine biliyorsunuz okullarımızda branş dersler var. İşte matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, coğrafya ve benzeri gibi. Bu branş öğretmenlerin bazılarında atama durumu söz konusu olmayınca kamuoyunda bazı branşların önemsiz olduğu algısı oluşunca Sayın Bakan da şöyle bir açıklamada bulundu. Elektronik ortamda bütün okullarımız, bu okullarımız okutulacak her bir dersin haftalık ders saati ve bu ders saatleri üzerinden ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğu yapay zeka uygulamalarıyla tespit ediliyor. X branşında bizim 100 öğretmene ihtiyacımız var. Kaç öğretmenimiz var? 90. Demek ki bizim Türkiye genelinde 10 öğretmene ihtiyacımız var. Sonra bunu il bazlı olarak yapıyoruz. Hangi ilde ne kadar hangi öğretmene ihtiyacımız var? Ve biz atama yapacağımız alanları belirlerken branşların üzerini kapatarak kod veririz. Çünkü bütün branşlar benim için eşit önemdedir ifadesini kullanarak hiçbir branş diğerinden önemsiz değildir. Bütün arkadaşlarımız bu anlamda bizim için değerlidir, kıymetlidir. Açıklaması çok kıymetliydi, çok değerliydi. Tabii burada zaman zaman bazı branşlara ayrımcılık yapıldığı, torpil geçildiği ile ilgili iddialara bir cevap verdi Sayın Bakan. Ve ardından öğretmen yetiştirmesiyle ilgili Milli Eğitim Akademisi'nin kurulduğunu ve bu yıl ilk defa akademiye giriş sınavı ve son defa da KPSS sınavıyla öğretmen istihdamı yaptıklarını söyledi. Ve nitekim 1 Ocak 2025 itibariyle akademinin yasalaştığını ve 1 Eylül 2025 itibariyle de öğretmen yetiştirmeye ait bütün görevlerin Milli Eğitim Akademisi'ne devredildiğini ve akademinin artık kurumsallaştığını ifade etti. Ve bakanlık bünyesinde hizmet içi eğitim enstitüsü olarak hizmet veren kurumları Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürdüklerini ifade etti. Yine Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Akademisi binalarının açıldığını ve ihtiyaç olması halinde yeni binaların açılacağını dile getirdi Sayın Bakan. Evet, yani Milli Eğitim Akademisi de tabii hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle de kurumsallaştı. Öğretmen yetiştirmek için çok önemli vazifeler düşüyor Milli Eğitim Akademisi'ne. Evet, evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yine akşam özel okulların ücret tespiti konusu anlatılırken Milli Eğitim kitaplarının işte durumları ortaya çıktı. Bir kere kamuoyu hep şu konuda yanlış bir aktarım var veya akılda yanlış kalıyor. Özel okullar ders kitaplarını okutuyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderen ders kitapları ana ders kitaplarıdır. Ona ilaveten yardımcı kaynaklar ve diğer öğretim materyalleri ve dijitaller e-öğrenme portalleri aldırılır. O e-öğrenme portalleri, dijitaller üzerinden çocuğun kazanımı zamanında etkili bir şekilde öğrenmesi istenir. Ondan dolayı burada sanki özel okullar yardımcı kaynak ve öğretim materyali aldıramaz, alamaz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hep tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Milli özel okullar ders kitaplarını satmıyor. Milli Eğitim'e ait ders kitaplarını satmıyor. Onu zaten Milli Eğitim Bakanlığı okullara ücretsiz veriyor. Ancak özel okullarda bir öğrenci sayısının sınıflardaki az olması ve bir ders saatinin verimli geçiyor olması nedeniyle daha fazla materyal tüketiliyor. Ve ilaveten ek öğrenme imkanları sunacak dijital portaller olması münasebetiyle bir paket satışları söz konusu. Bunu da buradan acizane açıklama yapmak istiyorum. Evet, bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Marif modeline uygun ders kitaplarının yanında öğretmenlere rehberlik yapacak kitaplar da yayınlıyor. Mesela şu anda zenginleştirme ve destekleme eğitimleri için kitapları yayınlamış durumda. Her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kılavuz kitaplar hazırlandı. Ve bu kitaplar öğrenciden bireysel farklılıklarını sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor. Zenginleştirme kılavuz kitapları genişletilmiş ve derinlemesi öğrenme fırsatları sağlayarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme kılavuz kitapları ise öğrenme sürecini daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor ve bu doğrultuda hazırlanan öğretmen kılavuzları 9 ve 10. sınıf öğrenciler için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ve Türk Dili Edebiyat derslerini kapsıyor. Zenginleştirme ve destekleme etkinlikleri kılavuzlarında ulaşmak için bizi dinleyen Erkam Radyo eğitimcilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı sitesine ulaşabilir. Ben de şu anda bu sayfayı açtığımda zenginleştirme ve destekleme etkinlikleri kitapları ile ilgili örnek benim alanım coğrafya ile ilgili 9. sınıf coğrafyayı şöyle bir açıp bakayım. Neler var gözden geçirmek istiyorum. Yani nasıl bir zenginleştirme ve derinleştirme veya destekleme programı hazırlamışlar. Bence 2025-26 eğitim öğretim yılına girerken Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sahada eğitim programları düzenliyor. Yani öğretmenlerin bu modeli benimsemeleri için ciddi anlamda eğitim programları yaptığını, düzenlediğini görüyorum. Okulların öğretmenleri de buna katılıyor. İlaveten de o derse ilgili, o dersin kazanımlarını çocuğa sevdirecek bir takım anlatım kitapları oluşturmuştu geçtiğimiz haftalarda. Şimdi de zenginleştirme etkinlikleri kitabı oluşturmuş. Özellikle 9 ve 10. sınıflarımız için. Ben de şu anda kitabı açtım alanım olması münasebetiyle. Neler var, nasıl bir şey var ona bakmaya çalışıyorum. Evet, bir takım mesela coğrafya kitap içerisinde birincisi coğrafyanın doğası kitabında belli başlı etkinlik isimleri koymuş ve bu etkinliklere bağlı olarak da öğretmene bir kılavuzluk yapmış. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızla birlikte mesela burada Maarif Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı Maarif Öğretim Programı çerçevesinde de öğrenme çıktısı deniliyor biliyorsun artık kazanım demiyorlar. Mesela burada bir tane etkinlik var coğrafyanın düşünce akımları diye. Programlar arası bileşenler dediğinizde kendini tanıma, öz farkındalık, kendini düzenleme, öz düzenleme, kendini uyarlama, öz yansıtma, iletişim, çalışkanlık, saygı, bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık diyor. Bir araç gereç eğitim ortamları materyaller, bilgisayar, genel ağ, akıllı tahta, kağıt, kalem, kitap, bilimsel dergi, bilimsel makale, zenginleştirme uygulaması, coğrafyanın düşünce akımları konusunda örnek metinle bağlamında araştırma görevi demiş. Etkinin amacı coğrafyanın düşünce akımları ile ilgili bilgi toplama, toplanan bilgileri düzenleme, bu bilgilerden çıkarımlarda bulunma, bunları paylaşma olarak ifade ediliyor. Ve burada hazırlık aşamasında neler yapılacak? Bilgilendirme aşaması, araştırma aşaması, ürün oluşturma aşaması ve öğrencinin bu bölümden içeriğinde sunum aşaması neler yapılacak? Böyle bir başlık oluşturmuş. Sonra da kontrol listesi vermiş. Yine başka bir kitap coğrafyanın Cumhuriyet dönemindeki gelişimi ile ilgili bir başlık içerisinde yine bir etkinlik hazırlamış. Yani dolayısıyla bir coğrafya kitabı üzerinden hazırlanan etkinliklere bakarak diğer branş öğretmenlerimiz, bizi dinleyen eğitim lideri arkadaşlarımız, yöneticilerimiz de zenginleştirme ve derinleştirme kılavuz kitabını inceleyebilirler. Bence incelesinler, kaçırmasınlar derim. Daha önceki zamanlarda da yine başka bir materyal çıkardı bakanlık. O materyali de buradan duyurmak istiyorum eğer bulabilirsem. O materyalde de yine her bir dersin temel kazanımları, amaçları ve hayattaki faydalarını anlatan öğretmenlere kılavuz olacak şekliyle bir çalışma yapmışlardı. O çalışma kapsamında öğretmenlerimizin okuduğunda bence çok faydalı olacağını düşünüyorum o çalışmanın. Şu anda Milli Eğitim Bakanı sitesini hemen bulamadım ama ben kendime e-posta atmıştım. Oradan bakayım. Belki bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Liseye hoş geldin kitapları. Liseye hoş geldin kitapları. Bence de o da çok güzel. Yani 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik, sosyal farkındalıkları sağlayarak uyum süreçlerini hızlandırması amacıyla liseye hoş geldin kitapları hazırlanmış. Evet, liseye hoş geldin kitapları lise kademesinde yer alan Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikleri ve derslerin özelliklerini tanıtarak lise müfredatının öğrencilere neler getirdiğini detaylı bir şekilde anlatan bir kitap. Bu arada tabii bakanlığımızın dijital uygulamaları da var. Yani e-öğrenme portalleri de var. Bunu da zikretmeden geçemeyeceğim. Mebi ve EBA gibi çevrim içi öğrenme platformları bulunuyor. Ve kitaplar buralarda da mevcut. Onun için bizi dinleyen eğitimciler, anneler, babalar, aslında Milli Eğitim Bakanlığımız hem müfredat açısından hem de öğretim programı açısından hem de yapay zeka destekli dijital portaller açısından aslında zengin bir fırsat, imkan sunuyor çocuklarımıza. Ben böyle görüyorum. Yeter ki eğitimcilerimiz bunu çok iyi bir şekilde değerlendirebilsin. Evet, son birkaç dakikamız kaldı. Burada zafer bilinciyle 2025-26 eğitim öğretiminde başlanmasını temenni ediyorum kıymetli eğitimcilerimizden. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Ağustos ayı Türk tarihimiz açısından önemli bir ay, zaferlerle dolu bir ay. Dolayısıyla bizim günümüzde de zafer ancak barış döneminde yakalayacağımız başarılarla mümkün. Barış döneminde yakalayacağımız en büyük başarı da eğitim dünyasında olmalı, eğitimde olmalı. Onun için 1 milyonun üzerindeki eğitimci arkadaşlarımız pazartesi gününe itibaren zafer bilincinin içerisinde sınıflara girmeli. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle mabede gider gibi sınıfa girmeli ve çocuklarımızın ruhuna dokunmalı, gözlerini ışıldatmalı ve zihinlerini güzel bilgilerle doldurmalı. Ben bunu çok önemsiyorum, niyeti önemsiyorum. Güzel niyetlerle biz eğitim öğretime başlarsak Cenab-ı Hak da karşında bize güzellikleri nasip edecek. Her bir sınıftaki çocuk o sınıfın kültür içerisinde değerlidir, önemlidir. Ama biz o süreci yönetebilme noktasındaki bir takım becerilerimizi artırdığımız zaman her bir çocuğa erişim sağlayabilir, her bir çocuğumuzla iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Evet, bu vesileyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler, güzel eğitim faaliyetleri yapmayı nasip etsin. Öğretmenlerimize diline kuvvet, kalbine suhulet Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bütün çocuklarımıza 20 milyona yakın bir öğrencimiz eğitim öğretim başlayacak. Bütün çocuklarımıza güzellikler diliyorum. Bu yıl tabii geçtiğimiz yıllardan farklı olarak artık yaş doğum oranları azaldığı için bunu hissettik. Birinci sınıflara kayıt oranlarında bir düşme söz konusu, az da olsa daha sonraki yıllarda bu daha fazla olacak. Evet, bugün Eğitim Dünyası programında eğitim öğretiminin başlangıcı olması münasebetiyle Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in anlatımları üzerinden 2025-2026 eğitim öğretiminde neleri farklı yaparak hazırlanıyoruz, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.